Ayrım 10.
Fakat görünüş itibariyle öyle ezik, öyle pısırıktı ki Bünyamin bu adamdan neden korkulduğunu anlayamadı. Dilenciler dertli yine geldi, lafla kırdı dinlemez bu adam. Basın sopayı, öldürün, binayı başımıza yıkacak Deyus diye söylenmeye başladıklarında içlerinde cesur olanlar tereddütlerini yenip yerlerinden fırladılar. Çocuklar adamcağızı taşa tutarlarken yetişkinler ve zebellah gibi kadınlar sopalarıyla adamcağızın kafasına gözüne, sırtına sırtına vuruyor, onu bu yağmurda sokağa sürüklüyorlardı. Bünyamin daha sonraki günlerde dilencilerin bu korkularında haksız olmadığını anlayacaktı. Çünkü dertli lakabıyla anılan bu adamı hayatında tam 6 kez yıldırım çarpmıştı. Bir zamanlar zengin bir tüccar olan dertliye, ticarethanesinin içinde olduğu sırada pencereden giren bir yıldırım isabet etmiş ve adamın saçı sakalıyla birlikte malı mülkü de yanıp kül olmuştu. Sefil perişan, parasız pulsuz sokaklarda gezerken dilenciliğe heves etmişti. Sakalsız dilenci makbul olmadığı için yaz boyunca sakal büyütüp beyaza boyamış, gel gör ki böylece kazandığı saygınlık sermayesini sonbaharda tepesine düşen bir yıldırım, saçı, kirpiği ve kaşlarıyla birlikte kül etmişti. Ama o yılmayıp bu tüysüz, köse ve dazlak haliyle az da olsa sadaka toplamayı başarmıştı. Tepesine tam 3 kere daha yıldırım isabet edince adı uğursuza çıktığından dolayı yanından geçtiği minarelere, saraylara ve konaklara şimşekleri cezbetmesin diye Konstantiniyye'de dolaşması padişah fermanıyla yasak edilmişti. Fakat o bu yasağı aldırmıyordu. Çünkü bir ara fermana karşı geldiği için tutuklandığında atıldığı zindana yıldırım düşmüş ve binanın onarımı 17 bin akçeye mal olmuştu. En sonunda dertli kaderinin de bir geçim kapısı olduğunu düşünüp köşklerin ve kasırların çevresinde dolaşarak ahaliyi şimşekleri evlerine düşürmekle tehdit etmeye başlamıştı. Görüldüğü yerde bazen sadaka verilip savuluyor, bazen de taşa tutularak kovalanıyordu. Yıllardan beri başını bir dam altına sokamayan bu adamın en büyük özlemi kapalı bir yerde bir çatı altında gönül ferahlığıyla uyumaktı. Dertliyi taş ve sopalarla emniyetli bir mesafeye kadar kovalayanlar geri döndükten sonra binayı aydınlatan meşaleler israf olmasın diye birkaçı hariç söndürüldü. Dilencilerin kimisi en son bestelenen kasideleri ezberlerken kimi levhalara dualar karalıyor, kimileri de meşale ışığı altında barbut oynuyordu. Çocukların hepsi çoktan uyumuştu. Eski kilisenin yangın izleri taşıyan kubbesinde öksürük sesleri, dualar ve küfürler tek tük yankılanıyor, arada bir de rastgele temennisiyle yuvarlanan zarların tıkırtıları duyuluyordu. Uyumakta zorluk çeken Bünyamin, loncada geçirdiği ilk gün bir hayli bilgi edinmişti. Hınzır 7'den öğrendiği kadarıyla dilenciler arasında tam bir hiyerarşi vardı. Bünyamin'in baş amiri Alem Sattı adında biriydi. Bu adam kağıtçı başı, göz goycu başı, kasideci başı ve ama başından sorumlu olmasının yanı sıra aynı zamanda baş gedikliydi. Alem Sattı'nın yardımcısı da Öter Bülbül adında bir inmeliydi. Loncanın en kıdemsizi olan Bünyamin bu aksakallı pirlerin emriyle Utarit adında bir kağıtçının çırağı yapılmıştı. Artık görevi her sabah namazından önce elini öptüğü bu kişiyle birlikte camileri dolaşıp onun usulüne göre sadaka toplamaktı. Uyumakta zorluk çeken Bünyamin sabaha karşı tam dalmak üzereydi ki ustası onu değneğiyle dürtüp uyandırdı. Utaritnam bu usta dilenci, sol gözü kör, sağ bacağı inmeli, uzun ve ağarmış sakalı kir içinde biriydi. Üstünde sayılamayacak kadar çok yama vurulmuş bir cübbe vardı. Cübbesindeki yamalar onun başlıca övünç kaynağıydı. Çünkü bunlar sadrazamların, kubbe altı vezirlerinin, alimlerin ve geri kalan bir nice eşrafın bir zamanlar giydikleri hilatlar, kaftanlar, donlar ve gömleklerden arta kalmış kumaş parçalarından ibaretti. Yeni çırağına elini öptüren Utarit ona avuç büyüklüğünde bir deste kağıt teslim etti. Her bir kağıdın üzerinde alnını koyduğun her yer Kabe olsun. Allah rızası için bir sadaka yazıyor ve bu ibarenin üstünü bir Kabe resmi süslüyordu. Bünyamin'in yapacağı şey gayet basitti. Namaz kılınırken hademeleri atlayıp camiye girecek ve namaz kılıp secde eden herkesin başını koyduğu yere bu kağıtlardan birini bırakacaktı. Adam secde ederken ister istemez bu kağıdı okuyacak. O sırada dini duygulara gark olduğundan nasıl olsa gönlünden bir sadaka kopacaktı. İşte o zaman cemaat dağıldığı esnada çırağıyla birlikte sadakaları kabul eden Utarite bir akçe olsun vermemezlik etmeyecekti. Bünyamin'i bekleyen iki tehlike vardı. Birincisi cami hademeleriydi. Çünkü o zamanın kanunlarına göre cami içinde dilenip ibadet edenleri rahatsız etmek yasaktı. Zaten eli sopalı hademelerin baş görevi bu işe heveslenen dilencileri kovmaktı. Yine de delikanlı kendisine ibadet edermiş süsü vererek içeri girip duvar kenarında bir yer kapabilir, secde ettikleri anda yani cemaatin dikkatinin en az olduğu zaman kağıtları kaşla göz arasında ilk sıraya dağıtıp bir ikincisine geçebilirdi. Cami içinde gösterdiği bu faaliyetin namazın sonuna doğru hademeler tarafından fark edilmesi kaçınılmaz olduğundan cemaat dağılmadan çok önce kapağı dışarı atmak zorundaydı. Onu bekleyen ikinci tehlike ise ustasından geliyordu. Cemaat dışarı çıkmaya başladığında kendisine sadaka ile birlikte teslim edilen bu kağıtlardan biri eksik çıkarsa sorumlusu Bünyamin olacaktı. O yüzden ne yapıp edip içeridekilerin acıma duygularını uyandırmalıydı. Eğer bunu başaramazsa bir köteyi hak etmiş sayılacaktı. Çünkü kendisine teslim edilen kağıtları hazırlayan nakkaş yaptığı iş için dünyanın parasını istiyordu. Utarit dişinden tırnağından arttırarak Tahtelkale'de bir ve Ayasofya'da iki caminin gediğini almıştı. Bunlardan son ikisi cami hademeleriyle rüşvet konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığı için tehlikeliydi. Bu yüzden Bünyamin ilk gün biraz da tecrübesiz olduğundan bir hayli hırpalandı. İkindi namazından sonra ustası onun yüzüne tükürüyor, böyle giderse dilencilik mesleğinde asla peştemal kuşanamayacağını söylüyordu. Akşama doğru ihtiyar adam her nedense pek efkarlandığından Haliç kıyısındaki meyhanelerden birine gitmek zorunda kaldılar. Utarit peşin para isteyen meyhanecinin getirdiği şarabı içip içip ağlıyor. Ne kadar dövüp sövse de Bünyamin'i evladı gibi sevdiğini, onu kendi elleriyle evlendirip başını bağlayacağını, çocukları olduğunda onlara öz torunları gibi bakıp ihtimam göstereceğini ve hepsine dilenciliğin esrarını öğreteceğini söylüyordu. Ama yine de en iyisi delikanlının ailesinde soydan gelen bir sakatlık bulunan bir kızla evlenmesiydi. Sakat doğan çocukları böylece istikbal vaat eden dilenciler olabilirlerdi. Utarit içtikçe ağladı, ağladıkça içti. Sonunda oturduğu yerde sızıp kaldı. Akşam namazını kaçırmışlar ve henüz hınzır yedinin payını bile toplayamamışlardı. Bu yüzden Bünyamin gömleğinin içine diktiği 6 akçe ile 21 mangırı ihtiyar dilencinin torbasına koydu. Ama bu miktar da yeterli olmadığından üstünü arayarak göze çarpmayan birkaç metelik daha bulmayı umdu. Gel gör ki taşıdığı son para babasının ona verdiği kitabın arasında taşıdığı paraydı. Önce bu uğursuz sikkeden kurtulmanın tam sırası olduğunu düşündü. Ama sonra parayı ihtiyar dilencinin torbasına atmak üzereyken vazgeçti. Lonca'da verilen yemeği kaçırdıkları için bu parayla belki de fırının birinden yarım somun ekmek alabilirdi. Çoktan sızmış ustasını sırtına alıp loncaya seyirttiğinde bütün fırınların kapanmış olduğunu gördü. O akşam aç uyuyacaktı. Bünyamin'in Utarit'le dilendiği sonraki günler bu ilk günden farklı olmayacaktı. Delikanlı zamanla ustasının huyunu suyunu öğrendi. İhtiyar dilenci sabahları uykusunu alamadığında pek aksi oluyor ama öğle namazını beklemek için gittikleri kıraathanede kahvesini içtikten sonra huysuzluğu geçmeye yüz tutuyordu. Akşamüstleri en neşeli zamanıydı. Gel gör ki akşamları gittikleri meyhanede birkaç maşrapa şarap içer içmez haleti ruhiyesi değişiyor ve ruhunu bir hüzün kaplıyordu. İçkinin etkisinde kaldığı zaman boyunca kederli olduğu kadar anlayışlı ve cömert de olabiliyordu. Bazen çırağına en kötüsünden de olsa şarap ısmarlayacağı tutuyor. Bu içkinin bedelini sahip olduğu yegane parayla ödemek isteyen çırağını durdurup kendi kesesini açıyordu. Ustası çok geçmeden sızdığında Bünyamin bu ihtiyar adamı sırtlayıp loncaya taşıyor, hasılatı hınzır yediye teslim ettikten sonra belli etmeden babası Uzun İhsan Efendi'yi gözlüyordu. Babası hınzır yedinin sağ kolu Alem Sattı'nın gözetimindeydi. Gördüğü bir kabus sonucu bacaklarına inme indiği için koltuk değnekleriyle yürüyebilen bir dilenci olan Alem Sattı, aynı zamanda loncanın asayişinden de sorumluydu. Uzun İhsan Efendi'ye göz kulak olma yükümlülüğü yanı sıra Konstantiniyye'de dilencileri tehdit eden bir tehlikeyle de baş etmesi gerektiğinden bir hayli sıkıntılı görünüyordu. Bu tehlike kendisine Efrasiyap diyen ve suç işlediği mahallelere kendi el izini bırakan bir çocuktu. Daha sonra bazı güvenilmez vakanüvislerin etfal isyanı diyeceği hareketin başını çeken bu çocuk, 8-10 yaşlarındaki 44 veletten oluşan çetesiyle oyuncakçı dükkanlarını basıp kaynana zırıltılarıyla hacı yatmazları talan ediyor, kaymakçıların kapısına dayanıp haraç istiyordu. Çetesiyle birlikte nerede yatıp nerede kalktığı meçhuldü. Asıl adının Alibaz olduğu ve bir Kıpti anadan doğduğu söylenmekteydi. Dilencilere olan nefreti, Hınzır Yedi'nin de çok iyi bildiği gibi, onun çetesinden olan bir çocuğun lonca ileri gelenlerince yakalanıp sakat bırakılarak zorla dilendirilmesinden kaynaklanıyordu. Efrasiyab'ın gazabı o kadar korkunçtu ki, köründen kötürümüne, inmelisinden damlalısına kadar bütün dilencilere kan kusturmaya başlamıştı. Amaları çelmeyle yere yuvarlıyor, inmelilerin koltuk değneklerini kırıyor, kamburları kementle bağlıyordu. Gel gelelim eziyetleri içinde en kötüsü, yaşlı dilencilerin özenle büyütüp ağarttıkları sakallarını yakmaktı. Bu da adamcağızın ekmek parasının elden gitmesi demekti, çünkü sakalsız bir dilenciye hiç kimse sadaka vermezdi. Efrasiyab'ın zulmü o kadar büyük boyutlara varmıştı ki, emniyet ve asayişi sağlamakla yükümlü olan Alem Sattı, hasılatın gitgide azaldığını gördükçe gözleri yaşla dolan Hınzır Yedi tarafından hemen her gün azarlanıyordu. Nihayet kilit noktalardaki bazı dilencilere piştov dağıtıldı ve bunun sonucu hemen görüldü. Gözlerinden biri kör, biri perdeli olan ve sıtmalıymış gibi elleri kolları sürekli titreyen bir dilenci yanlışlıkla bir ineği vurmuş, üstelik hamile bir kadın silah sesinden ürkerek çocuğunu düşürmüştü. Bu dilenci derhal tutuklanarak zindana atıldı. Suçunun cezası organlarından birinin kesilmesiydi. Fakat aza noksanlığının dilencilikte geçer akçe olduğunu bilen kadı, bu cezadan vazgeçip adamı Konstantiniyye'den sürdü. Bununla birlikte dilenciler piştovları kendisine teslim ettiğinde Alem Sattı yılmamıştı. Bir gece vakti loncadan ayrılarak top kapısından dışarı çıktı. Gece boyunca kırlarda yürüdü, dere tepe düz gitti ve bir dağın eteğine geldi. Kırmızı astarlı cübbesini çıkarıp havada bir iki sallayınca dağda ne kadar haydut varsa aşağı inip yanına geldi. Haydutların reisiyle anlaşıp 3 adamını bir ay süreyle kiraladı. Bu adamlar reislerinin aldığı 40 altın karşılığında Efrasiyap ve yiğitlerinin hakkından geleceklerdi. Haydutları bir öküz arabasında samanların arasına gizleyerek kente sokan Alem Sattı, ertesi gün ne kadar isabetli bir iş yaptığını anlamıştı. Bir dilenciyi kıstıran çocuklardan ikisini kesen adamlar, diğer ikisini sağ getirip Hınzır Yedi'ye teslim etmişlerdi. Fakat sonraki günler yan gelip yatmaya başlayarak, ikide bir Alem Sattı'dan bahşiş, diş kirası, otlakiye ister oldular. Öyle ki Asesbaşı'ya haber vermekle tehdit edilip yurtları olan dağa güç bela gönderildiler. Dilenciler Efrasiyab'ın zulmü altında yine inlemeye başladıklarında Ketu dağları olan Hınzır Yedi'nin kendini düşüncelere kaptırıp loncayı ihmal etmeye başlaması her şeye tuz biber ekti. Adam o kadar kederli, o kadar meyustu ki takla atıp ney çalan kambur cüceler bile onu güldürmeyi başaramamıştı. Çünkü sonunda beklenen olmuş, bir ayağı çukurda olan ihtiyar Hınzır Yedi'nin vicdanı harekete geçmişti. Adam cehennem azabından kurtulamayacağını, çünkü gereğinden fazla domuz eti yediğini söylüyor. Her akşam yarım fıçı şarap içerken bu mekruh hayvanın etini mideye indirdiği için kendine lanetler ediyordu. Onu hemen her gece şarap fıçısının başında gören sofu dilenciler birbirlerini dürtükleyerek ibret olsun diye ketu dağlarını işaret ediyor ve kendi aralarında zaten çok günah işlemişti, cenazesinin eli kulağında diye söyleniyorlardı. Hınzır yedi hayatı boyunca mideye indirdiği onca domuzun vicdanında uyandırdığı pişmanlığın bir eseri olarak lonca işlerini o kadar ihmal etti ki Ebrehe'ye her akşam göndermeyi vaat ettiği günlük hasılatı hazırlamayı da safsakladı. Hatta bir gece gelen Zülfiyar paraların çuvallara konulmamış olduğunu görünce zavallının suratına okkalı bir tokat patlatmış, ertesi günde bu davranışını tekrarlarsa kendisine artık şu kırmızı haplardan vermeyeceklerini söylemişti. Gel gör ki yaşayıp yaşamamak Hınzır Yedi'nin artık pek umurunda değildi. Ebrehe'nin adamları ertesi gece tekrar gelince ortalıkta yine paramara olmadığını gördüklerinde zavallı adamı öyle bir dövdüler ki biçarenin ağzından burnundan kanlar boşandı. Buna rağmen vurun, indirin, acımayın, öldürün, bu dünyada hayat bana haram diye bağırıyor, burnundan akan kanın domuz kanı olduğunu söylüyordu. Ölmeye razı olan adamı görünce Zülfiyar ne yapacağını şaşırmıştı. Kanlar içinde yerde yatan Hınzır Yedi'ye birkaç tekme daha attıktan sonra adamlarıyla birlikte çekip gitti. Bu olayın ertesi günü Bünyamin'in Ebrehe'yi ilk kez göreceği gündü. Lonca'ya geldiğinden bu yana Zülfiyar ve adamlarını özellikle izleyen delikanlı, eğer Hınzır Yedi bu tutumunu sürdürürse onların nasıl davranacağını merak ediyordu. Dilenciler ketudası ise sanki o gün sıradan bir günmüş gibi şarap fıçısının başında demleniyordu. Adamların geleceği zamana bir saat kala para çuvalları hala hazırlanmış değildi. Sonunda beklenen oldu. Lonca'nın ana kapısı bir asker tekmesiyle açılmış, içeriye 20'ye yakın yeniçeri girmişti. Zülfiyar ve adamlarının ortasındaki kişi Bünyamin'in ilgisini çekti. Ebrehe'ydi bu. Kara sarığını sarmış, zifiri cübbesini giymişti. Hışımla ilerleyip Hınzır Yedi'nin yanına gitti. Fakat bu adam çoktan sızmıştı. Bir fincan kahve ile bir kova su getirilmesini emretti. Üzerine soğuk su dökülen sarhoş adam kendine geldiğinde sade kahve ona zorla içirildi. Gözlerindeki buğu ortadan kalktığında adam karşısında Ebrehe'yi gördü. Gözlerine inanamadı. O azametli büyük efendi kalkıp ta ayağına gelmişti. Belki de mekruh şeyleri yiyip arttırdığı onca günaha bir de kendi nankörlüğünü ekletmek istiyordu. Günlerdir çektiği pişmanlık ve suçluluk duygularıyla küçüldükçe küçülen Hınzır Yedi, efendisini, o heybetli adamı, o yüce Ebrehe'yi olanca azametiyle karşısında görünce ve onu zahmetlere sokup bu sefil yerlere getirdiğini düşününce o kadar utandı, o kadar utandı ki kendisinin bir bit, bir pire kadar bile değer taşımadığına karar verdi. Hürmeten yerinden doğrulup bağdaş kurdu. Fakat midesi adam akıllı bulanıyor, içinden kusmak geliyordu. Sonunda dayanamayıp o gece ne yediyse çıkardı. Efendisi ona gülümsüyordu ama korkunç, ürpertici bir gülümsemeydi bu. Ebrehe, "Efendini ne çabuk unuttun," dedi. "Onun istediklerini neden yapmıyorsun? O olmazsa bu dünyada yaşayamayacağını bilmiyor musun?" Hınzır Yedi günlerdir gösterdiği sadakatsizliğin büyük efendiyi uzun süre görmemesi ve onun azameti ve heybetini unutmasından kaynaklandığını anlayıverdi. Titreyen sesiyle "Affet büyük efendi," dedi. "Kendimi günahlarıma o kadar kaptırdım ki ne yaptığımı bilmez oldum. Beni ister öldür ister bırak, bu sana kalmış. Ama Hınzır Yedi kulunun pişman olduğunu bil. Bundan sonra ne istersen yapacağım. Şimdiden tezi yok, öl de öleyim." Ebrehe konuştuğu adamdan gözlerini ayırmadan "Ölmeni istemiyorum," dedi. "Elbette şimdilik. Ama yaptıklarını tekrar yaparsan ölüm senin için kolay bir kurtuluş olur. Bunu biliyorsun değil mi?" Bu sözleri duyan adamın eli ayağı titremeye başladı. Aksi gibi Ebrehe gözlerini ondan hiç ayırmıyor. Bu da kendisini adam akıllı bocalatıyordu. Çünkü büyük efendinin keskin bakışlarına uzun süre maruz kalmak, onu canından bezdirirken gözlerini onun gözlerinden kaçırmak da bir samimiyetsizlik olarak yorumlanacağından onu korkutuyordu. Güç karşısında duyduğu bu şaşkınlıktan nasıl kurtulacağını bilemedi. Bu yüzden efendisine ev sahipliği taslamaya karar verdi. "Heybetli Ebrehe," dedi. "Buraya kadar geldin, önüne bir şey çıkartamadık. Fakirhanemize ilk kez teşrif ediyorsun. Öyle bir şeyler yiyip içmeden gitmek olmaz. İzninle sana bir sofra donatalım." Bu kurnaz dilenci böylece inisiyatifi göstermelik de olsa eline alıp sağa sola emirler vermeye başladı. Ortaya siniler kurulup şilteler serildi, şarap fıçıları açıldı. Ketuda erzağından sucuklar, pastırmalar, has ekmekler getirilip sinilere yerleştirildi. Ateşler yakılıp kuzular ve piliçler çevrilmeye başlandı. Hınzır yedi, elinde şarap şişesiyle efendisinin kadehini bizzat doldurup sakilik yapıyor, misafirlerin hoşnut olduğunu gördükçe yüzüne bir mutluluktur yayılıyordu. Diğer dilenciler bu yemeklere iştahla bakarlarken Bünyamin'in gözü Ebrehe'nin üstündeydi. Demek Zülfiyar'ın efendisi bu köse, kara giysili, çatlak sesli kişiydi ve hem kendisinin hem de babasının kaderini değiştiren bu yara sakılıklı, tuhaf tavırlı, saydam tenli uğursuzdu. Karma karışık düşünceler içinde ne yapacağı konusunda bir hayli düşünen Bünyamin, yakaladığı ilk fırsatı kullanmaya karar verdi. Çok geçmeden beklediği fırsat karşısına çıkacaktı. Misafirler Hınzır Yedi'nin donattığı sofradaki birbirinden lezzetli yemekleri mideye indirirken artık nasıl bir talihin eseri ise Ebrehe elini göğsüne götürdü. Beti benzi atmış, yuvalarından fırlayan iri gözleri kanlanmıştı. Sanki öksürmek istiyordu. Önce hiç kimse duruma bir anlam veremedi. Efendisinin zehirlendiğini hükmeden Zülfiyar'ın eli gayri ihtiyari yatağının kabzasına gitti. Gel gelelim mesele bütünüyle farklıydı. Yediği haram lokmalardan biri Ebrehe'nin nefes borusuna kaçmıştı. Az önce kül kadar beyaz olan benzi şimdi mosmor kesilmişti. Birden bir curcuna koptu. Zülfiyar efendisine su içirmeye çalışırken sağa sola emirler yağdırıp hekim çağırmalarını ve çıkış kapılarını tutmalarını söylüyordu. Ama tam bu sırada beklenmedik bir şey oldu.